Ayrım 20.
Amerika Birleşik Devletleri'nde 1920'lerde uygulanan alkol yasağı buna iyi bir örnektir. O yıllarda hızla artan alkol tüketimi ve ona bağlı artan alkolik sayısı hükümeti alkolü tamamen yasaklama kararı almaya yöneltti. Bu karar mafyanın gelişmesine, içki kaçakçılığını, rüşvete, yozlaşmaya, şiddete yol açtı. Alkolizmle baş etmek için başvurulan çözüm yolunun kendisi sorun haline geldi. Hindistan yaklaşık 10 yıl sonra sonuçlar ortadayken aynı kararları aldı, alkolü yasakladı, aynı sonuçla karşılaştı. Bir diğer örnekte marihuana ile ilgilidir. 1960'larda Amerika Birleşik Devletleri'nde okullarda gençlerin marihuana kullanması yaygınlaşınca herkes panik yaşadı. Çocuklar okullardan atılıyor, ıslah evlerine düşüyor, aile ilişkileri bozuluyordu. Kuralları ve yasaları sertleştikçe problem büyüyordu. Sonunda Kaliforniya valisi eyalette marihuana içmenin yasak olmadığına dair bir yasa çıkardı. Marihuana içenlerin sayısında bir artma olmadı. Kısacası bir ilişki bizim için bir sorun haline gelmişse, ilkin o sorunu aşmak için başvurduğumuz yolun işe yaramadığını görmek gerekir. Yani ne yapacağımıza karar vermeden önce ne yapmamamız gerektiğini bilmemiz gerekir. İnsanlar çatışma durumlarında ya susarlar ya da kavga ederler. Genellikle de kavga ederler. Bu da kısa sürede işi bir güç ve benlik savaşına dönüştürür. Bu noktadan sonra amaç problem çözmek değil, kavgadan galip ayrılmaktır. Oysa her uzlaşma iki çıkar temeline dayanır. Biri işin özüyle, diğeri de ilişkiyle ilgilidir. Özellikle yakın ilişkilerde her ikisini de kollamak zorundayızdır. Sen-ben kavgasına dönüşmüş bir tartışmada ne işin özü, yani problem çözülür, ne de ilişki korunur. Bunun için de her uzlaşma süreci için geçerli olan dört temel ilkeyi unutmamak gerekir. 1. Karşımızdaki kişinin kişiliği ile problemi birbirine karıştırmayın. 2. Çatışan kişilerin aralarında uzlaşabilecekleri ortak çıkarları vardır. Yani kişilikler üzerinde değil, çıkarlar üzerinde durun. 3. Uzlaşma sürecinde dikkatinizi durmadan problemi yöneltin. 4. Problemi üzerinde uzlaşılabilir biçimde formüle edin. Çok sorumsuzsunuz demek yerine karşınızdakinin nasıl davranmasını istiyorsanız net tanımını yapın. Bu süreci kolaylaştırmak için kendinizi onun yerine koyun, belki haklı yanları vardır. Önerilerinizin karşınızdakinin değerleriyle çatışmamasına dikkat edin. Onun dilini kullanmaya çalışın. Sabırla dinleyin ve anladığınızı belli edin. Duyguları açıklığa kavuşturun ve geçerli bulduğunuzu belli edin. Karşı tarafın boşalmasına izin verin. Tartışmanın haklı çıkmak için değil, uzlaşmak için yapıldığını unutmayın. Size yönelik her saldırıyı sanki probleme yönelikmiş gibi ele alın. Sen-ben tuzağına düşmeyin. Belki bu noktada yukarıda saydığımız özellikleri taşıyan bir örnek vermek yerinde olacak. Danışma için başvurunun ilk nedeni anne ile babanın 7 yaşındaki çocukları ile ilgili şikayetleriydi. Ama aslında ailede herkes herkesten şikayet ediyordu. Anne ile baba çocuklarının ders çalışmadığından, yemek yemediğinden, zamanında yatmadığından, aklının fikrinin oyunda olduğundan, söz dinlemediğinden ve daha birçok şeyden şikayetçiydiler. Çocuk annesiyle babasının durmadan ders çalış demesinden, oyun oynayamadığından, dergi okuyamadığından, babasının sert davrandığından, gezmeye gidilmediğinden, canının sıkıldığından şikayetçiydi. Anne babanın sorumsuz olduğunu, kendisiyle ilgilenmediğini, sert davrandığını, hafta sonlarını evde televizyon seyrederek geçirmek istediğini söylüyordu. Baba annenin çocuğu iyi eğitemediğini, çok yüz verdiğini ve bu yüzden dediğini yaptıramadığını, durmadan bir şeylerden şikayet ettiğini, ne kadar yorgun olduğunu anlamadığını ileri sürüyordu. Görüşme sonunda evde neyin değişmesini istediklerini, somut bir biçimde kağıda dökmelerini ve bir dahaki görüşmeye getirmelerini istedik. İkinci görüşmede şu konularda anlaştık. A. Çocuk saat 10'da yatacak, yatmazsa bir gün anne yatıracak, ertesi gün baba. B. Yemeğe bir kere gel denecek, gelmezse o akşam yemek yemeyecek, yemek bittiğinde çocuk hala bitirmemişse sofradan herkesle birlikte kalkacak ve meyve veya tatlı yiyemeyecek. C. Derslerini çalışması için kimse ısrar etmeyecek. Çocuk isterse anne veya babadan yardım alacak. D. Gece yatmadan çantasını toplayacak. E. Eğer tüm bunlar yolunda giderse baba ile her akşam tavla oynayacak. Hafta sonu baba ile Fener maçına gidecekler. Cuma ve cumartesi istediği saatte yatacak. F. Anne ve baba çocukla ve birbirleriyle ilgili konuları yalnız görüşecekler. Bu görüşme her gün olacak ve 20 dakikayı geçmeyecek. Şikayetler yalnızca bu saatte dile getirilecek. Bir taraf buna uymazsa diğeri anlaşmayı hatırlatacak ve susacak. H. Aile bir hafta annenin, bir hafta babanın dilediği biçimde hafta sonunu geçirecek. I. İlk hafta pazartesi ve perşembe akşamları çocuk yattıktan sonra eskiden olduğu gibi kavga edecekler. Eğer başarabilirlerse hala bir şeylerin kaynamakta olduğu anlaşılacağından bir sonraki hafta yine 2 gün kavga edecekler. Başaramadılarsa bu her ikisini de değişmeye hazır olduğunu gösterdiğinden bir kereyi indirecekler. Görüldüğü gibi amacımız 1. Problemi uzlaşılabilir biçimde formüle etmekti. Bu anlaşmadan herkes bir şeyler aldı ve verdi. 2. Dikkatleri sürekli olarak anlaştığımız davranışlar üzerinde, yani yapılması veya yapılmaması gereken davranışlar üzerinde tutarak ilişkileri sen-ben kavgasından çıkartmaktı. Profesör Doktor Norma Razon, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Görevlisi, Çalışan Anne ve Çocuğu. Kadının görevleri söz konusu olduğunda ilk akla gelenler annelik ve ev kadınlığıdır. Oysa dünya kurulalı bir kadın annelik ve ev işlerinin yanı sıra üretim hayatına katkıda bulunmuştur. Kadının üretim hayatında görev alması çok eski bir olgu ise de kadının evinin dışında ücretli olarak çalışması oldukça yenidir. Batıda sanayi devrimi ile erkekler toprak ve çiftlik işlerinden fabrika ve büro işlerine geçerken kadınlar da kamu hizmetlerinde, büro işlerinde ve sanayi kesiminde görev almaya başlamışlardır. 1. ve 2. Dünya Savaşları sırasında da savaşa giden erkeklerin yerini kadınların almasıyla çalışan kadın sayısında büyük bir artış olmuştur. Bizde kadının toprak işlerinde çalışması, aile işletmesine üretici olarak katılması eskidir. Ancak ücretli olarak evinin dışında iş alması Kurtuluş Savaşı yıllarına rastlar. Türk kadını Kurtuluş Savaşı yıllarında erkeklerden boşalan iş yerlerine geçmiştir. Savaş sona erince kadının iyi bir ev hanımı, başarılı bir anne ve iyi bir eş olarak evine dönmesi beklenmişse de öyle olmamıştır. Kadınlarımız çalışma hayatındaki etkinliklerini sürdürmüşlerdir. Cumhuriyet sonrası sanayileşme, göç ve kentleşme gibi etkenler sanayi kesiminde ve kamu hizmetlerinde çalışan kadın sayısını artırmıştır. Bu dönemde öğrenim gören kadınların da çoğalmasıyla uzmanlaşmayı gerektiren alanlarda da kadınlar görülmeye başlamıştır. Türkiye'de 1981 yılında 5.912.919 kadın üretim hayatında etkinlik göstermekteydi. Bu kadınların 5.256.484'ü tarım kesiminde, 650 bin kadarı da hizmet alanında, özel sektörde, sanayi kesiminde ve diğer alanlarda çalışıyordu. Yapılan araştırmalar ülkemizde çalışan kadınların büyük çoğunluğunun ekonomi sorumluluk nedeniyle iş gücüne katıldığını göstermektedir. Bizde kadınların çoğu aileyi geçindirmek veya aile bütçesine katkıda bulunmak için çalışmaktadır. Ailesinin yaşam standardını yükseltmek, ailesinin refahını artırmak için çalışanlarla belli bir alanda öğrenim gördüğü veya belli bir alanda uzman olduğu için çalışanlar azınlıktadır. Ekonomik zorunluluk nedeniyle çalışan kadınlar koşulları güç de olsa iş hayatlarını devam ettirmek için zorlanmaktadır. Çalışmak zorunda olmayan kadınlar ise aile düzenlerini bozan bir güçlük, annelik görevlerini aksatan bir zorluk ile karşılaştıklarında iş hayatını ya belirli bir süre için terk etmekteler ya da tamamen işten vazgeçmektedir. Bizde evlilik ve annelik kadının işini bırakmasında veya çalışma hayatına ara vermesinde başlıca etkenlerdir. Çalışan kadın çocuk yapmaya karar vermeden önce kendisine çocuğun bakımında kimin yardımcı olacağını düşünmek zorundadır. Bütün hamileliği de çocuğuma kim bakacak sorusuna yanıt aramakla geçer. Çocuk sahibi olduktan sonra da kendisini bekleyen bir takım güçlüklerle karşılaşır. İzin sorunu çalışan kadının en önemli sorunlarındandır. Gerek doğumdan önce gerekse doğumdan sonra kadının yasal hakkı olarak kendisine verilen izin süresi çok kısadır. Bizde kadın memura tanınan izin süresi doğumdan önce 3 hafta, doğumdan sonra 6 haftadır. Kadın işçilerimiz için bu süre doğumdan önce 6 hafta, doğumdan sonra 6 haftadır. Bu süreler gerektiğinde doktor tarafından uzatabilmekte ise de yeterli değildir. Doğum sonrası izin süresi annenin kendini toparlaması için yeterli olmadığı gibi kadının annelik rolünü benimsemesi ve anneliğin zevkine varabilmesi için yeterli değildir. Çocuğun ilk aylarda gerek biyolojik gerek psikolojik açıdan annesine duyduğu ihtiyaç büyüktür. Çocuğun anne sütüyle beslenmesi sağlığı açısından ne kadar önemliyse duygusal gelişim için de o kadar önemlidir. Ünlü uzman Bob Lee'nin dediği gibi yaşamın ilk yıllarında çocuğun beden gelişimi için vitamin ve protein ne kadar gerekliyse bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimi için anne sevgisi de o kadar gereklidir. İzin süresi dolan annenin asıl sorunu çocuğun bakımını kime devredeceğidir. Ülkemizde iş yerlerine bağlı kreş sayısının çok az olması, devletin açtığı gündüz bakım evlerinin nitelik ve nicelik açısından yetersiz oluşu, özel kurumlarında çok pahalı olması, çaresizlik içinde olan anneyi uygun olmayan çözümler bulmak zorunda bırakmaktadır. Çocuğun bir büyük anneye, bir büyük kardeşe veya bir komşuya teslimi, çocuğun paralı ancak bilgisiz bir bakıcı tarafından büyütülmesi gibi çareler en sık karşılaşılanlardır. Çocuk bakımında çalışan annelerin başvurdukları çözümler. Annenin çalışmasının zorunlu olduğu hallerde çocuk bakımının bir büyük anneye, bir yakın akrabaya devredilmesi en uygun çözümlerden biri olarak kabul edilmektedir. Büyük anne aile ile aynı çatı altında yaşıyorsa sorun daha kolay çözümlenmektedir. Büyük annenin ayrı yaşadığı hallerde çocuğu sabah büyük anneye bırakıp akşam evine geri getirmek, hiç değilse çocuğun akşamları birkaç saatini annesi ve babası ile geçirmesini sağlamak da uygun bir çözüm sayılabilir. Büyük annenin bulunmadığı hallerde bir yakın akraba da aynı işi görebilir. Uygun olmayan çözümler. 1. Çocuğun hafta başlarında yedek anneye bırakılıp hafta sonlarını annesi ve babası ile geçirmek üzere cuma akşamı ve cumartesi sabahı eve alınması. 2. Çocuğun sürekli olarak yedek annenin yanında kalması. Anne ile babanın fırsat buldukça iş dönüşü veya hafta sonları çocuklarını görmeye gitmeleri. 3. Çocuğun aynı kentte olmayan veya anne ile babanın bulunduğu yere belli mesafede bulunan anne yedeğine gönderilmesi, fırsat buldukça anne veya babanın hafta sonlarında veya bayram tatillerinde çocuğu ziyarete gitmeleri. 4. Çocuğun yine uzaktaki bir akrabayı teslimi, çocuğun anne babadan uzak büyümesi, anne babanın ancak yıllık izinlerde çocukla beraber olması. 5. Çocuğun okul çağına kadar anne babadan uzak büyümesi, bir büyük anne yanında kalması, okul çağına gelince annesi ile babasının yanına gelmesi. 6. Çocuğun paralı fakat bilgisiz veya çocuk sevmeyen bir bakıcı tarafından büyütülmesi veya bakıcıların sık sık değişmesi. 7. Çocuğun kendisinden daha büyük bir kardeş tarafından bakılması ancak bu kardeşin bazı sorumlulukları kavrayacak kadar büyük olmaması. 8. Çocuğun iyi yetişmemiş cahil bakıcıların çalıştığı bir kreşe verilmesi. 9. Nihayet birden fazla çocuğun bulunduğu ailelerde çocuklardan birinin anne baba yanında kalması, diğeri için aileden uzak bir çözümün bulunması. Bu çözümlerin hepsi çalışan annelerin başvurdukları çözümlerdir. Hatta çocuğu evde yalnız bırakmak, kapıyı çocuğun üzerinden kilitleyip çıkarak anahtarı komşuya teslim etmek, komşudan ara sıra çocuğa bir göz atmasını istemek de bir gecekondu bölgesinde karşılaştığımız çözümlerdendi. Bu çözümler arasında en uygun gibi görüneni annenin çalıştığı süre içinde çocuk bakımının bir büyük anne veya yakın akrabaya devredilmesidir. Bu çözümle çocuk kendisini seven birisi tarafından büyütüleceğinden, sevgi, şefkat ve ilgiden yoksun kalmayacak, anne ve babasından uzakta büyümemiş olacaktır. Çoğunlukla bu çözüm biçiminde ortaya çıkan bir sorun, büyük annenin çocuğu şımartması veya anne ile büyük annenin eğitim ve disiplin anlayışlarının farklı olmasıdır. Bazı büyük anneler annesi çalıştığı için torunlarını acırlar, anneye suçlarlar, annenin yokluğunu telafi etmek için torunlarını şımartırlar. Torunlarına karşı aşırı hoşgörü gösteren bu büyük anneler, ben kendi çocuklarımı şımartmadım ama bu benim torunum, ben şımartırım, anası babası eğitsin, beni beğenmiyorlarsa başkasına baktırsınlar diyerek kendilerini haklı çıkarmaya çalışır. Bazı hallerde de büyük anne ile annenin eğitim ve disiplin konusunda aynı görüşü paylaşmadıkları görülür. Bu hallerde ya iki kuşak arasında çatışma olur, çocuk da bundan ustaca yararlanır, kime nazı geçiyorsa ona sığınır ya da anne bulduğu çözümü kaybetmemek için uygun bulmadığı bir eğitim biçimine boyun eğmek zorunda kalır. Aynı durum bir bakıcı tutulduğunda da söz konusu olup anneler bu disiplin kargaşasını ileride telafi edeceklerine inansalar da çoğu zaman durum böyle olmaz. Çünkü çocuğun kişiliğinin gelişmesi, karakterinin oluşumu ilk 5 yılki eğitime, ortama ve uyarımlara sıkıca bağlıdır. Çocuk eğitiminde ilk yılların önemini savunan uzmanlara göre annenin çalışmasının çocuk üzerinde olumsuz etkileri olduğunu kanıtlayan araştırma bulgusu olmamasına rağmen ideal çözüm ilk 2-3 yılda çocuğun annesi tarafından büyütülmesidir. Tüm eğitimciler ve ruh bilimciler çocuğun gelişiminde ilk yılların çok önemli olduğunu ve bu yıllarda annenin en etkili birey olduğunu vurguluyorlar. Bu nedenle ilk 2 veya 3 yılda çocuğun annesi tarafından yetiştirilmesi gerektiği konusunda birleşiyorlar. Eğitimcilerin bir kısmı 2. yılda, bir kısmı da 3. yılda çocuk için anneden kopmanın daha kolay olacağını söylüyorlarsa da bu durum çocuktan çocuğa değişmektedir. Annenin çalışması çocuk açısından sakıncalı mıdır, değil midir? Bu soruya genel bir cevap vermek mümkün değildir çünkü verilecek cevap duruma göre değişir. Annenin çalışmasının çocuk üzerinde yaratacağı etkiler bazı faktörlere bağlıdır. Bu faktörler annenin işi, çalışma nedenleri, çalışma koşulları, annenin eğitim düzeyi, anne-çocuk iletişimi, Aile içi ilişkiler, annenin yokluğunda çocuğa bakanın özellikleri, sağladığı bakımın uygun ve devamlı oluşu, nihayet çocuğun hangi gelişim basamağında bulunduğu, kısaca çocuğun yaşı gibi. Yaş üzerinde önemli durulması gereken faktörlerden biridir. Koşullar ne olursa olsun annenin çalışması 0-3 yaş çocuğu ile 3-6 yaş çocuğunu farklı şekilde etkileyeceği gibi okul çocuğu ile ergini de farklı şekilde etkileyecektir. O halde annenin çalışmasının sakıncalı olup olmadığını farklı yaş dönemlerine göre ele almakta yarar vardır. 0-3 yaş çocuğu için durum nedir? Eğitimciler çoğunlukla bu yaşta çocuğu olan annenin çalışmasına karşıdır. Bu dönemde küçük çocuğun fizik bakımı kadar sevgi, özen ve ilgiye ihtiyacı vardır. Bu dönemde çocuğun yaşamında en etkili birey annedir. Çocuk her şeyi annesinden öğrenir. Annenin çocuğuna gösterdiği şefkat ve ilgi, ona verdiği güven, çocuğuna karşı tutumu, benimsediği eğitim ve disiplin anlayışı çocuğun gelişimini de kişiliğini de etkiler. Ünlü uzman Hoffman der ki, her ne kadar annelik içgüdüsel bir davranış ise de bu davranış anne çocuğu ile birlikte oldukça gelişir. Bu beraberliğe çocuk kadar annenin de ihtiyacı vardır. Burada çocuğun da annenin de bu beraberlikten zevk alması ve mutlu olması önemlidir. Yaşı kaç olursa olsun her çocuğun annesine ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacın en şiddetli olduğu dönem yaşamın ilk yıllarıdır. Gelişimin en süratli olduğu bu ilk yılları sihirli yılları olarak nitelendiren eğitimciler vardır. Bu eğitimcilere göre ilk yıllarda çocuğun temel ihtiyaçları anne tarafından karşılanmalı, ilk yıllarda çocuk annesi tarafından yetiştirilmelidir. Bu nedenle de ilk 2-3 yılda zorunluluk olmadıkça anne çalışmamalıdır. Zorunluluk olduğu takdirde anne yarım günlük bir işi tercih etmelidir. Annenin tam gün çalışması gerekiyorsa annenin yerini dolduracak bakıcının seçimi titizlikle yapılmalı. Bu bakıcının aranan özelliklere sahip olması ve değişmemesi sağlanmalıdır. Zaman zaman sorun yaratmasına rağmen bu durumda en uygun görünen çözüm bir büyük annenin veya yakın akrabanın çocuğun bakımını üstlenmesidir. Ünlü Bob Lee, 0-3 yaş çocuğu söz konusu olduğunda annenin yokluğunda tek yetişkinin çocukla meşgul olmasının çocuğun kurumda eğitilmesinden daha yararlı olduğunu savunur. Yalnız unutmamalıdır ki en mükemmel yedek bakıcı hiçbir zaman annenin yerini tutamaz. Uzmanlara göre annenin çalışmasından en çok etkilenen çocuk 0-3 yaş çocuğudur. Bu nedenle yedek bakım iyi ve devamlı da olsa anne evde olduğu sürede çocuğunun bakım ve eğitiminde aktif rol almalıdır. 3-6 yaş çocuğu için durum. 3-6 yaşlarında çocuğu olan annenin çalışmasına gelince, 3 yaşından itibaren normal bir çocuğun bütün gün annesiyle birlikte olmadan da gelişebileceği, rahatlıkla bir okul öncesi kuruma uyum gösterebileceği kabul edilir. Hatta iyi bir yuva veya anaokulunda eğitilmesinin, yaşıtları arasında büyümesinin son derece yararlı olduğu düşünülür. Okul öncesi dönemde bir kurumda eğitim gören çocuk arkadaş çevresinde sosyalleşir, annesinden kopmayı öğrenir, bağımsız olmayı başarır. Bu da daha sonraki yıllarda ilkokul çevresine uyumunu kolaylaştırır. Yalnız bir çocuğun bir anaokuluna gitmesi ile annenin eğitim işlevi sona ermez. Daha önceki yıllarda olduğu gibi çocuğun hala annesine ihtiyacı vardır. Bu dönemde sevgi, şefkat ve güven duygularının pekiştirilmesi, anne-çocuk ilişkilerinin geliştirilmesi gerekir. Çocuk henüz annesinden tam olarak kopmuş değildir. Sabahları okula giderken annesi tarafından uğurlanmak, akşamları okul dönüşünde yine annesi tarafından karşılanmak ister. Annesine okulda neler öğrendiğini göstermek, bildiği şiir ve şarkıları söylemek, okulda yaptığı oyunları evde tekrarlamak ihtiyacını duyar. Bu nedenle anne çocuğu ile oyun oynamak, sohbet etmek, bilgi alışverişinde bulunmak için 3-6 yaş çocuğuna zaman ayırmalıdır. Burada iki devrede ele alınan okul öncesi eğitim dönemi anne çocuk ilişkilerinin temellerinin atıldığı dönemdir. Anne çalışmasından ötürü ilk yıllarda kuramadığı ilişki ve iletişimi daha sonraki yıllarda telafi edemez. Bu yüzden annenin bu ilişkilerin kurulmasına özen göstermesi, buna vakit ayırması zorunludur. Okul çocuğu için durum. Okul çağında çocuğu olan annenin çalışması çocuk açısından sakıncalı sayılmamaktadır. Bu dönemde en uygun çözüm çocuğun okulda olduğu süre içinde annenin çalışması, okul dönüşü çocuğun annesini evde bulmasıdır. Annenin bulunamadığı zamanlarda çocuğun evde yapayalnız kalmamasını özen gösterilmelidir. Yaşı küçük olan veya yalnız kalmaya hazır olmayan büyük çocuğun evde tek başına bırakılması uygun değildir. Çocuğun annesi dönünceye kadar bir yakınıyla veya kardeşleriyle kalması veya annesinin dönüşünü bir arkadaşının evinde beklemesi yerinde olur. İlkokula başlama çocuğunun yaşamında önemli bir olaydır. Çocuğun kendisi için yeni sayılan okul ortamına uyum sağlayabilmesi, sınıf düzenine uyması, çalışma alışkanlığını kazanması için annesinin desteğine ve teşviğine ihtiyacı vardır. Okul çocuğu bilgisindeki artışın da başarının da ilgiyle izlenmesini ister. Başarısızlığa uğradığında kendisine yardım edilmesini bekler. Çocuğun okula başlamasıyla yeni sorunlar doğar. Bunların çözümünde okul kadar aileye de bir takım görevler düşer. Evde ve okulda problemi olmayan, sorumluluk duygusu gelişmiş olan başarılı çocuk annesi işten dönünceye kadar dersini bitirmeye çalışır. Annesi gelince de onunla oyun oynamak veya sohbet etmek için fırsat kollar. Evde veya okulda sorunu olan çocuk ders çalışma veya ödev yapma işini annenin dönüşüne bırakır. Bazı hallerde ders ve ödev yoluyla annesinin dikkatini çekmeye çalışır. Annenin her iki durumda da çocuğun ihtiyaçlarına duyarlı olması, davranışlarını ve zamanını çocuğunun ihtiyaçlarına göre ayarlaması gerekir. Bu iki çocuğun da anneden beklediği ilgidir, yakınlıktır. Anne de bunları çocuğundan esirgememelidir. Ergen için durum. Ergenlik çağındaki çocuğun artık büyüdüğü, kendini kurtardığı, yetişkinlere muhtaç olmadığı zannedilirse de bu dönem çocuğun anne ve babasının özel ilgisine ihtiyaç duyduğu buhranlı bir dönemdir. Ergen geçirmekte olduğu krizi atlatmak, fizyolojik ve psikolojik yapısında meydana gelen değişiklikleri anlamak için yetişkinin rehberliğine ve yardımına ihtiyaç duyar, anlayış bekler, dertleşmek ve sohbet etmek için fırsat arar. Ergen duygu, düşünce ve davranışlarına saygı duyulmasını ister. Kendisine yetişkin muamelesi yapılmasını bekler. Aile ergeni anlayışla ele almazsa ergenin aile içi kurmuş olduğu ilişkiler bozulur, iletişim kopar. Ergen bu dönemde cinsiyet, kız erkek arkadaşlığı gibi konularda bilgi edinmek, tartışmak ister. Bu ihtiyacı anne yediğiyle karşılayamayacağından bu konuda anne veya babasından yakınlık bekler. Tüm gelişim basamaklarında çocuk, onu seven, onu anlayışla ele alan, tanıyarak eğiten, sorunlarını çözüm arayan birer yetişkin olan anne ve babasına ihtiyaç duyar. Ailesiyle kurduğu ilişkilerin etkisinde kalarak mutlu veya mutsuz, doyumlu veya doyumsuz, uyumlu veya uyumsuz olur. Bazı anneler çocuklarını kendileri yetiştirmek isterler. Çalıştıkları takdirde çocuklarını ihmal edeceklerini, onları yeterince tanıma ve izleme fırsatına sahip olamayacaklarını düşünürler. Bu nedenle de çalışmamayı uygun görürler. Ya da çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra işten ayrılırlar. Çünkü çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktan endişe duyarlar. Annelerin üzerinde önemli durdukları çocuğun temel ihtiyaçları nelerdir? Sevgi ve şefkat ihtiyacı, ilgi ihtiyacı, güven ihtiyacı, özgürlük ve bağımsızlık ihtiyacı. Sevgi ve şefkat ihtiyacı. Çocuğun bir ihtiyacı dünyaya geldiği andan itibaren tatmin olmayı bekler. Birey sağlıklı yaşayabilmek için sevmek ve sevilmek ihtiyacını duyar. Çocuğun bu ihtiyacını ilk karşılayan aile bireyi annedir. Annenin verdiği sevgi devamlı ve karşılıksız bir sevgidir. Bu sevginin niteliği ve niceliği çocuğun tüm yaşamını etkiler. Şefkat görerek, sevildiğini ve istendiğini hissederek büyüyen çocuk mutlu olur, çevresi ile iyi ilişkiler kurar.